Film izlerken genellikle konu ve oyunculara dikkat ederiz. Ancak içinde yeme içme olan sahnelerde dönemin yaşamına dair ilginç detaylar gizli. Bunlara bakarken kendimizi yakın tarih, politika, hayvanlar, bitkiler ve yemek konuşurken buluyoruz. Her bölümde farklı alanlardan konuklar ve filmin müzikleri de bonus. Eğer film izlemeyi ve yeme içme hakkında konuşmayı seviyorsanız filmin tadı ilginizi çekebilir.
Evet, merhaba herkese. Filmin Tadı'nın 14. bölümündeyiz. Bir süredir görüşemiyorduk. Şu anda az önce Ozan'la buluştuk. Karaköy'de sokak arasında bir kafede oturduk. Yanımızda Aziz var, bir de küçük arkadaşımız. Bugün yeni bir film konuşacağız tabii ki. Ama bir önce merhaba diyelim. Merhaba Ozan.
Merhaba, merhaba. Nasılsın?
İyidir. Merhaba Aziz. Evet, biraz konuşmak istemiyor. Belki ilerleyen dakikalarda katılır bize kendisi. Ozan'ın çocuğu kendisi ve şu an İstanbul'da beraber katıldılar yayınımıza. Bu arada Umut Sakarya, Kopenhag'daki bir şef arkadaşımız. Kendisi de bu bölümde bizimle birlikte olacak. Ses kayıtlarıyla buluşamadık maalesef. Nasıl gidiyor Ozan, iyi misin?
İyi. Dün geldim Ayvalık'tan. Bir cenaze vesilesiyle geldim ne yazık ki. Bizim eski rektörümüz vefat etti. Ben de apar topar kalktım, buraya geldim. Bir yandan da iyi oldu, burayı seni görmüş oldum. Karaköy'ü bir daha görmüş oldum. Hiç tanımıyormuşum ben meğerse Karaköy'ü. Kaybolduk yani beraber buraya gelmeden önce. Burayı buluncaya kadar bayağı bir zorlandık.
Evet ya, aslında biz Foxy'ye gidip orada hem şarap içip hem bölümü kaydedecektik ama Foxy'nin kapandığını kaçırmışız yurt dışında olduğumuz için. Ondan sonra de Karaköy lokantasını aradık. Onu da bulamadık yerinde. O da yer değiştirmiş. Ya böyle çok tuhaf bir şehir İstanbul bu anlamda.
Bir yere daha baktık, onu da bulamadık. Bayağı değişmiş Karaköy. Ve biz 10 sene öncesinin Karaköy'ünü konuşmuyoruz bu arada. Yani 3 sene öncesinin Karaköy'ünle kıyaslıyoruz.
Biraz arka planda gürültü geliyor büyük ihtimalle kayda ama olsun. Varsın olsun diyelim. Bir yaz akşamüstü kaydı olsun.
Arkadan burada bir çocuk sesi geliyor. Baştan söyleyelim. Aziz'in sesi değil bu.
Evet. Aziz gayet sessizce oturup dikkatli şekilde bizi dinleyen bir arkadaşımız. Arkada bağıranlar başka insanlar. Bu bölümde böyle çok light bir film konuşalım diye seçtik biz.
Yaz filmi.
Evet, tam bir yaz filmi kesinlikle. Toskana isimli film. Netflix'te izleyebilirsiniz. Romantik bir drama bu film. Mehdi Avaz isimli bir Danimarkalı bir yönetmen tarafından çekiliyor. Filmde Danimarkalı bir şefin hikayesini izliyoruz. Filmde ekonomik olarak biraz sıkışmış olan Danimarkalı bir şef bir anda bir haber alıyor. Toskana'da bir şatoda yaşamakta olan babası ölmüştür ve ona o şatoyu bırakmıştır. Şef de bu haberi aldığında bir yatırımcıyla görüşüyor. Restoranını tekrar ayağa kaldırmak istiyor falan. Bir takım gelecek planları var. Tutkulu bir şeftir falan gibi.
Tutkulu derken atarlı aslında temel olarak.
Çok, evet, yani babasının ölüm haberine. Bu arada filmi mutlaka izleyelim çünkü bu dakikadan sonra her şey spoiler olacağı için. Yani Netflix'te hemen izleyebilirsiniz. Ondan sonra bizi dinleyebilirsiniz. Daha iyi olur. Yani ilk başta evet, babasının ölüm haberini alınca acayip böyle sinirlenmeye falan başlıyor. Bir takım hezeyanlar içerisinde yüzmeye başlıyor falan.
Kızgın ama bir yandan yani çok dışarıda vurabilen bir insan değil. Böyle aşırı teknik işler yapan, içine kapalı neredeyse ama kızgınlığını da bir şekilde patlamalarla atar yaparak gösteren bir erkek modeli.
Evet. Neyse, sonra adam o şatoyu önce istemiyor falan.
Böyle babasından kalan şatoyu.
Evet, babasıyla biraz uzak olduklarını anlıyorsun. Sonra annesiyle bir görüşüyor. Görüştükten sonra bir şekilde gitmeye karar veriyor. Çünkü paraya ihtiyacı var ve en azından o şatoyu satayım. Yaklaşık 900 bin, 700 bin euro falan yapıyor galiba. İşte onu işte invest ederim, yatırım yaparım kendi yeni projeme falan diye düşünüyor. Çünkü bir de yatırımcıyı da kaçırıyor başta yani. Babasına hezeyan yaşarken adama bağırıyor falan, neyse. Sonra tabii Toskana, yani bir anda Kopenhag'dan inanılmaz pastoral, nefis bir Toskana background'u oluşuyor filmde. Yani bence filme en büyük artıyı orada çekilmesi katıyor yani. Böyle baştan sona Kopenhag'da olsa çok bayabilirdi bu film. Ondan sonra oraya gidiyor. Orada işte orayı görüyor ve hemen satıp gitmeye çalışıyor. Ama bir taraftan oradaki çalışan garson Sofia'yla bir ilişkisi var. Yavaş yavaş ısınmaya başlıyor. Bir taraftan babasıyla olan tabii ki filmin ana teması belki de bu. Daddy issues ortaya çıkıyor ve bunları işte çeşitli sahnelerde yaşarken görüyoruz. Sofia'yla da bir romantik ilişki tabii bir anda bir taraftan büyümeye başlıyor. Sonunu söylemeyelim ya, neyse, yine de belki izlemez birileri.
Sonunu şaşırtacağını düşünüyor musun yani? Sence ne olmuş olabilir?
Çok fazla şaşıracaklar. uzayda falan bitiyor olması lazım.
Yok bu arada yani şaşırma yok, hiç şaşırmayacaksınız.
Evet çok, ya öncelikle çok düz bir film, dümdüz bir film ya. Böyle film seçiyoruz diye ne olur, biz de bu filmleri seviyoruz sanmayın. Ama yani filmlerin böyle ne bileyim gastronomik bir konuşma değerinde olduğunu düşünüyoruz. Bir de olabilir yani sevmediğimiz bir filmi de konuşabiliyor olmalıyız.
Evet ya, biz kendi aramızda sohbet ediyoruz.
Dinliyorsanız dinleyin, dinlemiyorsanız.
O kadar benim bir zaten. Ne oldu abi, baba değil mi?
Atarlar. Babamla olan sorunlarım ortaya.
Konuya gireyim mi girmeyeyim mi, sorayım mı sormayayım mı diye emin olamadım.
Daddy issues konusuna ama. Yani şimdi onu anlatırsam bir bölüm yetmez benim daddy issues'lerime. Vardır ama yani herkesin herhalde olduğu gibi. Bu arada arkadaşlar bu bölümde bir de şey, arkadaşlar ne ya, YouTuber. YouTuber gibi konuştum.
Umut'un da kim olduğunu söylesen iyi olur.
Ha, Umut kim, evet doğru. Umut da aslında birkaç bölüm önce kendisini konuk ettiğimiz Kopenhag'daki bir şef arkadaşımız. Hem birkaç tane restoranı var. Uzun zamandır da şef olarak çalışıyor. Yani bize bu filmle ilgili Danimarka mutfağı, şef olmak, restoran işi falan gibi konularda böyle çok güzel, tam nokta atışı bilgiler verebilecek sektörün içinden birisi olduğu için kendisi. Böyle ara sıra ben almaya çalışıyorum kendisini konuk olarak. Babette'in akşam yemeği filmi, evet o bölümde de almıştık. 12. bölüm müydü neydi? Burada da kendisini yine bir şekilde konuk ettik. WhatsApp konuğu diyelim. Birkaç ses yolladı bize. Filmle ilgili onun düşüncelerini alayım, sonra seninkileri alayım.
Olur.
Ne dersin?
O filmi beğenmemiştir.
Bakalım.
Filmi beğendin mi? Filmi gerçekten hiç beğenmedim. Çok zorlanarak izledim. Çok klişe bir film, çok cringe. Yani bakarken birkaç kere pause yapmak zorundaydım. Filmi İtalyan bir arkadaşımın İtalyan restoranında izledim. Ve bakarken çocuk bana ilk 5 dakikada, daha filmi izlememiş kendisi, bana ne olacaklarını anlattı. Yani gerçekten öngörülebilir bir senaryo. Oyunculuk çok kötü bana göre. Anas Meris'ini gerçekten çok seviyorum. Bütün bugüne kadar yaptığı bütün filmleri izledim. Ama bilmiyorum burada çok mu para verdiler ya da yani nasıl bu kadar kötü olduğunu anlayamadım.
Ya harika bir film, ne kadar olağanüstü hiç katılmıyorum diyemeyeceğim. Doğru, hakikaten klişelerle dolu ama ben yine de keyifle seyrettim bir yaz filmi olarak. Bir de beklentiyle ilgili bir kısmı var zannediyorum. Hani öncesinde büyük bir şey seyretmeyeceğimi düşünerek bir Netflix yaz filmi seyrediyorum diye. Bazı yerlerinde duygulandım bile diyebilirim hatta. Yani o klişenin içinde kendimi kaybettiğim bir an oldu. Sorma. Ama çok temel bir çatışmayı alıyor. Çok çok kullanılmış bir çatışma. İşte bir yanda akıl, bir yanda tutku. Akıllı da çeşitli şekillerde bize gösteriyor. Bu böyle mühendis gibi yemeklerini hazırlayan bir adam bu arada. Önce çiziyor, tasarlıyor yemeği. İçindekilere bakıyor, hesaplıyor vesaire. Böyle gerçekten matematiksel bir hesap yapar gibi yemeğini önceden tasarlıyor. Yapmadan önce ardından yapıyor vesaire. Klasik bir seyahat hikayesi. Seyahat ediyor, seyahatte egzotik bir ülkeye olacak. İşte İtalya olur, Fransa olur. Ve orada yavaş yavaş aşkı buluyor, babasıyla barışıyor, biraz aklın sınırlarını gevşetiyor ve bir yandan da mutlu olmayı öğreniyor. Filmin temel konusu bu. Ödül olarak da aşkı yakalıyor tabii ki de. Beğendiğim şey aslında ya bir aşk hikayesi elbette ama sadece bir aşk hikayesi değil. Aynı zamanda böyle hayata yeniden aşık olmayı anlatan. Yani bir kadına aşık olmuyor adam yeniden. Yiyecekleri bir daha düşünüyor, bir yerde yaşamak, bağ kurmak, bir cemaatin içine yerleşmek, babasıyla barışmak, yeniden hayatı sevmeyi öğreniyor. Klişe ama seyredilir.
Evet ya, ben onu biraz şey gibi de okudum aslında yani. Biraz böyle Kopenhag'daki hayatından, o böyle biraz gri renkli olan hayatından Toskana gibi romantik bir yere gidip aslında yeni bir transformasyon geçiriyor neredeyse gibi bir şey var. Ama yani Toskana'da gerçekten efsane bir yer yani o anlamda.
Güzel. Ama filmin çekimlerinde de vardı değil mi? Yani Danimarka hakikaten tabii, gri tabii. Çekilmiş. Tamam Danimarka evet. Gri ama...
Yani... ne istiyorsun?
O da limonata istiyor.
Okey, Azize bir limonata almamız gerekiyor. Yayına devam etmemize gerekiyor ama. Okey, artık bakacağız bunları. Şey yani evet... Ya evet ama hayır, bir taraftan Danimarka çok gri bir yer yani hani bir de şey ya, bence biraz yalnız da hissediyor kendini, hem ailevi tabii geçmişinden dolayı, hem bence yaşam şeklinden de dolayı oradaki. Ama Toskana'ya gittiğimizde biraz daha romantize edilmiş tabii ki, biraz daha işte kolektif yaşanan, biraz daha doğayla böyle yakın bir kurulmuş bir yaşam görüyoruz. Babasının herhalde başlattı tabii bir şey o. O da ona yani neredeyse bir hayat enerjisi veriyor. Tabii Esmer Bomba'nın da şeyiyle olmasıyla orada. Dolayısıyla şey çok farklı bir kafaya geliyor filmin sonunda. Yani satıp mekanı gitmek üzere programlanmış olan Tio isimli şef. Gidip orada filmin sonunda da gidip oraya kendi ekibini götürüp oraya orada artık orayı işletmeye falan başlıyor yani. O ekip de nasıl filmin ortasında bir anda düğüne gidip yani kapatıp mı dükkanı gidiyor o da belli değil.
Böyle orada mantık arama yani bir anda herkes boşa düşmüş.
Evet.
Haydi hayatlarınızı bırakın her şeyi çok terk edin saçma. Gelin İtalya'da bir şatoda boşluğa düşün deniyor ve geliyorlarmış gibi. Ya cemaat denilen şey hakikaten filmin sonundaki bir sahne benim dikkatimi çekti. Gene Danimarka'dan gelen bunun eski sevgilisi gibi gösterilen kadın servis yapıyor. Artık garson olmuş yani hayatının önceki imtiyazlarından da vazgeçmiş. Servisi bırakırken oradaki müşterilerden birinin kafasından öpüyor.
Ya o niye evet neden o
ya,
sence?
O kadar ince bir dokunuş ki yani bir yandan çünkü oradaki bize sattığı hayal. Bir müşteri ilişkisi değil oradaki. Basit bir para alma vermeye geldiler değil. Yani bir toplumun parçası olarak sen orayla böyle keyifle yaptığın bir iş. Çünkü arkadaşların orası. Dostlarının olduğu bir yer. İçinden öpmek istediğin insanlar geliyor. Sen onlara muamele yapıyorsun. Onlara yemek pişiriyorsun vesaire. Aslında hepimizin özlediği bir nostaljik bir şey anlatıyor orada.
Bu arada filmin başında bir hemen şey yapıyorlardı ya. Adam kendi restoranında güvercin kullanarak bir yemek yapıyordu. Yani o da şeyi aklıma getirdi. Kopenhag'da yemek yediğinizde dışarı çıktığınızda böyle Fransız etkisini biraz hissedebiliyorsunuz. Bunu ben Umut'a da çok sormak istiyordum. Sordum o da ses yolladı. Birazdan onu da çalabiliriz bununla ilgili. Tarihselliğini verdi biraz şeyin. Danimarka üzerindeki Fransız mutfağının.
Yani Danimarka mutfağı diye aslında biz Fransız etkili bir şey seyrediyoruz. Umut'u dinleyelim o zaman çünkü tam onu sordum.
Filmde gösterilen gastronomi kesinlikle New Nordic yerine biraz daha böyle Fransa'dan esinlenilmiş bir gastronomi kullanılmış. Güvercin Danimarka'da yeniliyor mu? Tabii ki de yeniliyor. Ama bunun geliş yeri tabii ki de Fransa. Danimarka'nın yemek kültürünün son 100 yılına baktığınız zaman 1940'larda, 50'lerde Danimarka'nın bu ensesi kalın, zengin aileleri şöyle yapıyor. Ya Paris'e gidip yemek yiyorlar, doğum günlerini Paris'e kutluyorlar ya da Fransa'dan Danimarka'ya aynı nasıl futbol oyuncusu transforme ediliyorsa oradan buraya aşçı getiriyorlar. Bunun en büyük örneklerinden birisi Le Gusmos, Danimarka'daki çok büyük bir lüks yiyecek serisinin nasıl diyelim böyle bir çiftlik gibi organik ürünleri oradan buradan toplayan ailenin mutfağında bir sürü sayısız Fransız aşçılar geliyor. Ve böylelikle gastronomi oluştuğu için köklerde çok büyük bir Fransız etkisi var. Özellikle bu büyük Danimarka restoranlarında kesinlikle Fransız mutfağının büyük bir etkisi var. Ve filmde de onu görüyoruz zaten. Ve bu titizlik, adamdaki takıntılar, her şey eski Fransız mutfağının kültüründen gelme onlarda. İşte böyle biraz burun kalkıklığı, işte organik ve doğal olan şeyler yerine daha çok yapmacık veya ne bileyim böyle özel ürünleri seçmeleri, her şeyin üstüne ot koyması mesela, çiçek koyması, böcek koyması, bunların hepsi Fransa mutfağından geliyor.
Dışarıda yemek yediğimde gerçekten görselliğin böyle çok ön planda olduğunu görüyorum. Yani takıntı seviyesinde hatta böyle üzerine serpilen otlar, işte böyle dallar, çiçekler falan gibi. Ya hatta biz arada sırada böyle canımız sıkıldığında pop-up meyhane yapıyoruz Kopenhag'da. Yani orada da en son mesela Gizem diye bir arkadaşımla çalıştım, bir şef. O da Kopenhag'da bir restoranda çalışıyor. Yani Gizem bize o Kopenhag'ın biraz havasını kattı. Mezelerin üstüne böyle çiçekler falan serpti. Yani şık oldu, ayrı konu tabii ama yani öyle bir... ben çok böyle Instagrammable buluyorum yani Kopenhag'daki yemekleri. Yani ama bundan böyle çok da sevmiyorum bunu bir taraftan. Yani çok böyle yapay da geliyor.
Filmde de bence öyle bir o yapaylık göndermesi vardı. O süsün karşısında işte o sevgili olacak kişi İtalyan yemekleri o süslerin hepsini kaldırıyor. Ve çok klasik başka türlü bir yemek haline getiriyor. Daha sıradan bir yemek haline getiriyor. Filmin başından sonunda zaten o hikaye değişiyor. Theo filmin baş kahramanı daha böyle süslü yemekler yaparken en sonunda peynirlerin yanına işte salam kesiyor yanlış hatırlamıyorsam, değil mi? Çok daha basit yemekler yapmaya başlıyor. Çünkü başka türlü bir böyle nasıl diyelim, İtalyan basitliği. Yemeğin kaliteli olması, güzel olması ama basit olması. Üstüne çok bir mühendislik arkası olmaması. Üstüne kurulu bir film.
Nitelik iyi olduğu zaman yemekte çok da bence ihtiyacın olmuyor şey yani onun sunumuna ya da işte görselliğine.
Geçen bir İtalyan arkadaşla aynen bunu söyledi bu arada. Yani çok nasıl diyelim, Amerika ile kıyaslarsak, Birleşik Krallık'la kıyaslarsak insanlar hala hakikaten çok zayıf. Az mı yiyoruz? Hayır. Sadece kaliteli güzel yemekler yiyoruz. Yani çok böyle alengirli şeyler diyemiyoruz. Çok estetik şeyler diyemiyoruz belki ama kaliteli yemek yiyoruz. Bence en önemli şey bu. Türkiye'de de en son şimdi Ayvalık'taydım. Ne kadar şimdi kalitesiz yemek, kaliteli yemek ne konuşuruz ayrıca ama hakikaten kötü yemekler yediğimizi bir daha gördüm. İnsanların bedenlerini de etkiliyor gerçekten.
Evet, genel beslenme konusu sıkıntılı biraz ya. Yani bir de yani enflasyonun aslında yaşam standardının azalmasının böyle en büyük indikasyonlarından biri de sağlıkta beslenme kalitesinin düşmesi yani.
Kesinlikle öyle.
Felaket
yani,
ya.
Ya zaten hani iyi beslenemeyen bir toplum Türkiye, bir de şimdi fiyatlar arttıkça giderek daha ucuz gıdalara yönelecek. Ucuz gıda genelde her zaman değil, daha şekerli, daha ucuz, daha fabrikasyon ürünler anlamına geliyor ne yazık ki.
Ne yazık ki evet yani. Ve bunun etkisi de öyle bir iki yıl falan sürecek bir şeyler değil yani böyle.
Sen, bir neslin hikayesi
desek,
bu.
Evet ya, çok acayip. Böyle sosyolojiye doğru da gidebiliriz buradan konuşmaya.
Kesinlikle yani. O yüzden İtalya'da biz işte Slow Food'la beraber İtalya'ya gittiğimizde coğrafi endeksleme denen bir hikaye var. Her bir bölgeye has, çok nasıl diyelim, özel gıda maddelerini ayrıştırıyorlar. Ve onunla nasıl yemek yapılır, o mutfaklara nasıl sokulur, hangi lokantalarla beraber anlaşılır. Şekersiz, endüstride işlenmemiş, fabrikasyon olmayan ürünleri yemek üzerine kurulu ve İtalyan mutfağı gerçekten bu ürünleri korumak üstüne kurulu. Bütün belediyeler, devlet bununla uğraşıyor. Türkiye'de de bunu yapmaya çalışıyorlar ama o kadar az ve o kadar zor ki.
Zor yani, burada bir şekilde bürokrasi ve devlete rağmen falan yapmaya çalışıyorsun her şeyi. Filmin başında bu adam babasının ona bıraktığı şatoya ilk gittiğinde ya benim biraz canımı sıkan bir şey vardı orada. O da şu. Yani İtalyan birileri çok sinirlenmiş olabilir orasında filmin. Gidiyor babasının işlettiği o restorana. Artık görmüş babası tabii ki. Ve orada önüne bir tabak servis ediliyor. Bir tabak yemek. O da mozzarella ve domates. Böyle zeytinyağı falan işte. Ve ama iğrenç bir tabak yani. Hani ya böyle bir tabağı İtalya'da servis çok etmezler. Hani bu da şey değil bence. O kadar iyi domates ki. Hani niteliği çok iyi yemeğin, görüntüsü berbat falan da değil. Ya çok kötü görünen, orayı da biraz böyle karikatürize de etmiş. Ya o bana çok saçma geldi mesela.
Evet, olabilir. Biraz klişeler vardı gerçekten İtalya ile ilgili. Bir de pis mutfak hikayesi asıl temel olarak. Adamın bütün hikayesi bu arada o mutfağı böyle yani bal dök yala haline getirecek olması. Mutfak sahnelerinin başında uzun uzun mutfak temizliyordu. İtalyanlar tabii ki pis olarak.
İtalya'da böyle çok şakalaşabileceğiniz bir ülke değil bence yani bu gibi konulardaki hani şey kuliner konularda böyle ne bileyim. Biraz bana o yüzden böyle baştan savma böyle karikatürize geldi buraları filmin. Ama zaten dediğimiz gibi romantik bir drama, böyle ne bileyim ben işte duş alırken, sandviç yerken falan izleyeceğimiz bir film.
Evet yani aşırı ciddi alıp seyretmemek lazım. O yüzden İtalyan mutfağını temsil ediyor.
Evet, bizim podcast'imiz gibi.
ne dedin?
Ne bileyim hani ezine peynirine falan yapmaya çalışıyorlar. İşte obruk peynirine yapmaya çalışıyorlar. Yani
coğrafi indeksleme hikayesi.
Evet, coğrafi işaretleme. Yani gerçekten hani çok çok çok ileride İtalya bu konuda. Yunanistan da bu arada hiç fena değil. Neden bu kadar zorlanıyoruz bu gibi? Yani Avrupa Birliği'nden kopuk olduğumuz için büyük ihtimalle çok senkron olamıyoruz olabilir.
Biraz para işi hakikaten. Onu takip edecek insanlar, gıdayı dert edinmiş insanlar, bunlar da ikinci nesilde yok Türkiye'de. Yani ilk bu neslin yapmaya başladığı bir şey. Bir de Türkiye'de 1960'larda tarımın üstünden buldozerle geçilmiş yani 60'lar, 70'ler, 80'ler eskiye dair bir sürü şey tasfiye edilmiş, endüstriyel tarıma geçilmiş, çok standartlaşmış.
O parantezde bir bağlantılı bir şey de sorabilir miyim? Yani 60'larda yapılan uygulamaları, tarım politikalarından bahsediyorsun ama AK Parti'nin tarım politikalarıyla da birlikte bir şey söylersen çok sevinirim.
Ya benzer süreç devam etmiş yani o standartlaştırma hikayesi. Bir de yoksul olunca köylü, ya ben kendi peynirimi alırım, ondan güzel bir şey yaparım, onu ben dünyaya pazarlarım diyecek bir imkanı da olmayınca en hızla satabileceği ürüne yöneliyor haliyle. O da işte piyasanın gerektirdiği şeyler oluyor. O da endüstrileşmiş tarıma geçmek anlamına geliyor. Türkiye'de bu geçiş ne yazık ki maalesef hızlı olmuş ve keskin olmuş. Şimdi bir grup çiftçi, her zaman istisnaları var, bir grup çiftçi hakikaten örgütleniyor, işte kendi coğrafyalarının ürünlerini satmaya, üretmeye çalışıyorlar ama İtalya ile kıyaslanamaz. Yani slow food hareketinin bile o içindeki o, yani belediyeler nasıl organize oluyor, insanları dünyanın her yerinden topluyorlar, kendi gıdalarını tanıtıyorlar, dünyanın her tarafındaki gıdalarla nasıl konuşabiliriz, süt, peynir, yumurta, yani ne varsa bunlar üstüne uzun uzun muhabbetler ediyorlar. Türkiye'de bunlar yeni.
Mesela parmesan, filmde parmesan almaya gittikleri bir sahne var. Mesela parmesan 1000 yıldır o bölgede yapılan tabii ki bir peynir. Şimdi parmesan alırken aslında parmigiano, reggiano diyorsun alırken. Yani harbiden şey, yani reggio parmesanı alabilir miyim gibi alıyorsun. Ve bu Parma'da, Reggio Emilia'da, Modena'da ve Po Nehri'nin bir kısmı, yani bir tarafı olan Bologna'da veya nehrin diğer tarafında Mantua'da yapılan bir peynir. Yani oranın ineklerinin sütüyle sadece yapıldığında aslında parmesan, parmigiano, reggiano oluyor. Yani bu bile bence tek başına parmesan bile ne kadar doğru düzgün formüle edilmiş, müthiş şekilde konumlandırılmış bir ürün baktığında yani. Evet. Ve bir taraftan da nefis bir tüketim tarzı oluşturmuş yani. Güvenerek nerede şu anda Aziz pipetle sana hava üflüyor ama.
Hava üflemekte kalmıyor, aynı zamanda limonata üflüyor. Yani sadece bir peynir yapmıyorlar, o peynirin etrafında bir mutfak oluşturuyorlar. Yani pizzasından makarnasına neyin üstüne konabileceğine dair onu meze olarak kullanmak üstüne kafa yoruyorlar. Yani yemeği yemek yapan aslında onun etrafında ördüğün kültür. Yoksa sadece bir şey ürettim, aha burada demekle olmuyor. İtalyanlar bunu iyi yapıyor gerçekten.
İyi yapıyorlar. Bence o kültürün üretiminde de tarihsel hikaye anlatımının ya da hikayelendirilmenin de çok büyük etkisi var. Yani sonuçta 12. 13. yüzyılda keşişlerin böyle elinde tuttuğu bir parmesan ticareti, zeytinyağı ile birlikte falan, öyle bir tarihi var. Daha sonra inanılmaz derecede bütün Avrupa'da, kıtada böyle popüler olmaya başlıyor 17. yüzyılda falan, zeytinyağı özellikle. Yani hani o perspektifte baktığımda çok eski bir şeyi devam ettirmek de ayrı tabii bir zevk veriyor yani insana.
Hikayeyi devralıyorlar. Aynen öyle, bir standa gitmiştik. Küçücük bir stand, balzamik sirke satıyorlar. Yani iki tane numune koymuş önüne, hiçbir şey yokmuş gibi. Bu nedir dedik. Adam bir anlatmaya başladı. İtalyan tarihini bahsetti. İki eyalet arası, iki şehir arasında nasıl mücadele olduğunu, balzamik sirkenin isminin nereden geldiğini. Enfesti anlattı hikaye. Yani balzamik sirke sevmem, alasım geldi falan böyle. Bir yerlerde kullanasım geldi. İşte o hikayeleri üretmek de gerçekten iki nesillik iş aslında. En az iki nesillik iş.
Evet, şey diyemiyorum ya, yani kendim de çok sevdiğim için herhalde. Yani bu hikayeler, işte hikayeyi satın alıyorsun falan filan. Yani böyle, ya ben öyle düşünmüyorum, bilmiyorum. Bence önemli yani, böyle 1000 yıldır yapılan bir şeyi çok bozmadan o pratiğini yiyebiliyor olmak, tüketebiliyor olmak. Bir de doğru düzgün formüle edildiyse üretim kültürü, bence bilmiyorum, hoş bir şey yani.
Bence de yani bizdeki hikaye, işte geleneksel Anadolu kahvaltısı dediğimiz şeyin içinde hiç geleneksel olmayan endüstriyel salamlar, ürünler falan oluyor. Geleneksel şişirme, takma bir şey gibi. Halbuki oradaki hikaye gitti, sadece bir taraf var. İkisi arasındaki farkı da takip, yani gurmeler hakikaten ayırt edebiliyor. Şu parmesan peynirinin üstünden aslında şeyi gösteriyor ya, üzümleri topluyorlar, arı, balları o civardan topluyorlar. Ya yani filmin galiba bir güzel tarafı o parmesanı gösteriyor. Hani gidiyorlar ve alıyorlar üreticisinden birebir. Bir de bir sürü yiyecek taze ve o civardan toplanmış. Onu gösteriyor olması da, yani uzaklardan gelen değil. Mesela balı gerçekten arılardan kendileri topluyorlar. İşte otları kesiyorlar bitkilerden vesaire.
Bundan 3 gün önce İsveç'in böyle güneybatısında Riviera dedikleri bir bölgesi var, böyle Danimarka'ya bakan. Orada yaşlı bir kadının bahçesine gittim. Bu kadın işte bir zamanlar Kapadokya'ya gelmiş ve oradan erik tohumları falan almış, gelmiş onları ekmiş, böyle bahçesinde bir sürü ağaç yapmaya çalışan, kayısı ağacı falan vardı mesela, ben ilk defa gördüm öyle bir yerde. Ama kadınla konuştuk sonra, yani bahçe böyle şey, zar zor ayakta duruyor gibi, yani pek güneş yok oralarda biliyorsun. Ama şey ya, kadın böyle kahve içiyorduk sonra, ya hani böyle çok tutkulu bir kadındı yani, böyle ağaç, bitki, sebze yetiştirmeye falan, ama biraz limitli tabii orada yetiştirebileceğin şeyler. Kadın şeydir yani, sizin orası nefis ya, böyle hani ne eksen çıkıyor falan dedi. Ve bunu öyle bir şeyle söyledi ki, böyle bir duygusallıkla.
Güneş var. Yani güneşin olması o kadar değiştiriyor ki oradaki dokuyu, üretebileceğin şeyleri.
Benim de çok tutkuyla sevdiğim bir şeydir. Yani böyle lokal lezzetler kovalamak, işte domatesi toplamak, hemen orada salata yapmak falan. Yani o kadar uzak bir şey ki, yani filmdeki o kontrastın bir tarafı olan Danimarka'yı aslında böyle Yani aşağı doğru indiğinde böyle daha renkli bir hayat, daha bir şekilde doğayla biraz daha yani iç içe olduğum bir hayat.
Evet. Ama tabii bütün bu gurme sektörünün arkasında da yani İtalya'yı acaba fazla mı romantize etmiş gibi şeyler de konuşabiliriz. Çünkü bir yandan bir restoran açmak, bir şato işletmek, topraklar, üzüm bağlarının olması falan bunlar ne demek? Onlar belli değil.
Yani tam da öyle bir noktaya geldin ki şu anda. Umut'a da şey sorusunu yollamıştık. Şey işte Kopenhag'da restoran işletmenin nasıl hissettiriyor sana gibi. O bir cevap versin. Hatta üstüne biz de biraz devam edelim.
Tamam.
Kopenhag'da şef olmanın zorlukları veya restoratör olmanın zorlukları şu. Gastronominin çok yüksek bir seviyede ilerlediği bir şehirde gerçekten yüksek fiyatlar ödenilerek büyük aşçılar getiriliyor. Ve bu nedenle eğer gurme sektörüne girerseniz arkanızda bir para babası olmadan kesinlikle işleri işlemiyor. Çünkü hem işçilik çok maliyetli ve yani utopik bir şekilde inanılmaz güzel iyi restoranlar açılıyor. Ve eğer siz arkanızda bir yatırımcı yoksa bu kadar büyük maliyetli, bu kadar mükemmel restoranları açmanız tabii ki de imkansız. O yüzden böyle bir free bir fanteziye yer yok. Bir investor geliyor, yatırımcı o parayı ödüyor. Sonra sizle beraber başka kişileri aynı bir futbol takımı kurmak gibi bir şey aslında şu anda baktığınız zaman. Bunun dışında pozitif yanlarına bakarsak ilham alabileceğiniz bir sürü yer var. Stajyer olarak geldiğinizde çok çok yüksek derecede gastronominin işlendiği restoranlar var. Bunun dışında tabii ki de stres faktörünü ele alabiliriz. Bunun yanı sıra branşta olan büyük eroin ve alkol bağımlılığı ve seksizm yani kusurlu bir branş, kolay bir branş değil, Kopenhag'da da değil. Hatta şu anda dünya gündeminde son 2-3 aydır. Çünkü insanlar artık konuşmaya başladı. Bu parlantılı, parlak Michelin yıldızının arkındaki mutfağın nasıl ilerlediği, nelerin orada neler dönüldüğü bunlar artık gün yüzüne çıktı.
Evet, Umut'un dediği gibi ben de yani Kopenhag'da birkaç arkadaşım var, farklı mutfaklarda çalışıyorlar. Ya mesela Noma'da bir çocuk vardı, staj yapmak için başlamıştı orada. Abi hiç para vermiyorlar, kalacak yer, hiçbir şeyine yardım etmiyorlar senin. Ve inanılmaz bir çalışma temposu yani, köle gibi böyle. Ya o bir tuhaf geliyor yani, hem René Redzepi, Noma işte böyle çok ne bileyim böyle çok liberal ve böyle çok contemporary bir yüzü var falan böyle bir taraftan. İşte Michelin yıldızı alınıyor sürekli falan ama arka planda şey acayip de bir emek sömürüsü de diyeceğim yani, öyle bir şey de var arka tarafta falan. Başka bir arkadaşım var mutfakta mesela, bir kız bu arkadaşım, ismini de vermeyeyim. Kendisi de bir dinleyicimiz çünkü falan. Şey ya o da mesela mutfakta bayağı mobbing, bayağı hikaye anlatıyor bana.
Tabii ki. Yani pek çok sektörde var ama bu özellikle adanmışlık gerektiren işlerde ki şeflik öyle bir şey yani adanmış olduğunu göstereceksin. Daha da açık hale geliyor. Daha da vaktine yani karşılıksız vereceksin. Para beklemeyeceksin. Bir hani kendi özel hayatın olmayacak. Sadece adanmışlık üstüne kurulu meslekler mobbinge çok açık hale getiriyor. Akademisyenlikte de böyle bir taraf var bu arada. Yani kendi mesleğim için söylüyorum. Onun emaresi ona maruz kalmakmış gibi. Yanlış tabii.
Bu bölümde müzik çalmıyoruz. Aslında hazırladım müzikleri ama böyle daha organik oldu ya. Müziksiz yapalım bu bölümü.
Evet, zaten dışarıdayız. Zaten dışarının sesi de belki biraz olsun gelecektir
Evet.
kulaklarınıza.
Bir İstanbul'dan uzak olan arkadaşlarımızla biraz İstanbul kokusu.
Sesi en azından
Sesi.
bir Karaköy sesi, kalabalığı, çocukları.
Ya bu arada şey, adam bir yerde filmin başlarında mutfağa gidip poşe yumurta yapıyor. Yani sonrasını tabii ki görmüyoruz ne yediğini ama direkt çılbır yaptığını ben düşündüm. Çılbır da çok severim. Ya şöyle seviyorum aslında. Hem böyle arada ayda yılda bir yapıp yemek için. Bir de rakı mezesi olarak da böyle yine ayda yılda bir ortalarında böyle masa muhabbetinin çok hoş olabilen bir yemek bence. Sever misin çılbır?
Acıktım bile. Evet,
Okey.
severim.
Çok acayip yani, sarımsaklı yoğurt. Hatta ya ben Kopenhag'da H15 isimli bir yerde yedim mesela. Ve yani tesadüf menüde de gördüm. İşte Turkish Eggs gibi bir şey yazıyordu. Nefisti böyle, sumaklı falan yapmışlardı. Ya bir de Umut'a da sordum ben bunu. Bir de bakalım o ne diyormuş. Çılbır'ı biliyor muymuş, duymuş mu, yemiş mi? Ya da bir hatırası var mı Çılbır'la, dinleyelim.
Cılbır severim. Cızbır'la ne zaman tanıştım? Babam yapardı çocukken biz. Tabii yapar dedim, böyle adam gibi yapamazdı. Eline yüzüne bulaştırırdı. Cızbır'ı yalnız böyle ilk mükemmel bir şekilde yediğim yer Amsterdam'da bir kahvaltı salonu vardı ve kahvaltı salonunda dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan yumurtaları sunuyorlardı. Burada Türk cılbırı da vardı. Onu aldım. Gerçekten başarılı bir çalışmaydı ve şu anda baktığım zaman sosyal medyada cılbır bayağı ünlendi. Tabii Türk kahvaltısı da apayrı üne sahip. Gerçekten güzel bir yiyecek. Yani yumurtayı yumurtanın kremasıyla, yoğurdun bu hafif ekşimsi ve tereyağı ve acıyla, salçayla çok mükemmel bir yumurta yemeği. Benim babam yaparken yoğurdun içine bayağı bir nane katıp yapıyordu. Onu da bilmiyorum neden. Biz Eskişehirliyiz. Belki orada yöresel bir şey. Ama severim cıldırı.
Yani evet tabii üstüne nane yapılabilir, biraz sumak yapılabilir, tereyağı yapılabilir, salçalı tereyağı yapılabilir. Türkiye'nin Umut'un dediği gibi farklı yörelerinde farklı yorumları yapılabilir cılbırın. Ama yani bir Danimarka mutfağı ve cılbır konuşmak da bayağı komik oldu yani. Biz o zaman yavaş yavaş kapatalım bu bölümü, biraz böyle sokakta yapmış olduk. Var mı son bir sözlerin alayım?
Çok uzun bir zaman geçmişti. Hem seni gördüğüme de çok sevindim. Biraz da böyle sokakta yapmak benim için de yepyeni bir deneyim oldu. Çocuk faktörü de var bu arada
Evet.
yanımda.
Çocuk faktörü, bir şey söylemek ister misin? Evet, çocuk
Anlamlı katkı.
faktörünün.
Yıllar sonra bunu hatırlayacaksın.
Evet, çok güzel. Teşekkürler. Ya umarım yakın zamanda bir daha bölüm yapabiliriz. Zoom falan da olsa güzel olur. Birkaç film daha vardı sıramızda. Tabii malum hayat şartları, çok sık yapamadık yine birkaç ay. Ne birkaç ayı? 6-7 aydır belki. 14. bölümü de bitirmiş olduk. Çok teşekkürler geldiğin için.
Sen çok ben çok sen çok sağ ol abi.
Çok teşekkürler. Azizciğim sen de çok sağ ol geldiğin için. Teşekkürler. Evet, biz de bö diyerek herkese o zaman iyi günler, iyi akşamlar diliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.